Ayrım 4. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 47. Toprak sahipleri ortalıkta görünmezler. Havana'da, New York'ta yaşarlar. Avrupa'da seyahat ederler, kahyaları, işçilere iş ve Aralık'tan Mart'a kadar 4 ay için ücret dağıtırlar. İşçiler ondan sonra nereye giderlerse gitsinler, 8 ay hiçbir iş yapmaksızın yaşamak zorundadırlar. Bazen köydeki bakkala, bazen de patrona borçlanırlar. 8 ay sonra işe tekrar başladıklarında, kazanacakları para çok önceden bu borçlanmalarla tüketilmiştir bile. Topraksız insanlar tarafından işlenen bu insansız topraklara Kübalılar eskiden büyük toprak mülkiyetini ifade eden adı verirler. Latifundia. Romalılar zamanında olduğu gibi bu toprakların özelliği sahiplerinin üzerlerinde yaşamayışı, ilkel usullerle ekstensif işlenişi ve büyük bölümlerin boş bırakılışıdır. Şeker bütün bunları gerektirir mi? Hem evet hem de hayır. Siyasi rejim ne olursa olsun şeker kamışı üretimi toprağın derişme ve yoğunlaşmasını zorunlu kılar. Ama latifundia düzenini sadece şeker sözleşmeleri gerektirir. Daha önce gördüğümüz gibi Amerikan çiftçilerinin bu uzmanları yani Küba köylülerini besleme görevini yüklenmeleri Amerika'nın çıkarınadır. Tek bir ürün iki yönden netice verir. Birincisi ürettiği şeyle, ikincisi de üretilmesine engel olduğu şeylerle. Eğer Kübalılar pirinç ekseler, domates yetiştirecek olsalar, kıtanın tarımla uğraşan halkı ne yapardı? Şüphesiz ki Amerikalılar şeker kamışının ta kıyılara kadar yayılmasını da istemiyorlardı. Fazla üretimden, pazarın boğulmasından, buhranlardan korkuyorlardı. Kübalılara, adanızı neden çiçeksiz bırakasınız dediler. Bizim ve izin verdiğimiz ender müşterilerinizin siparişlerini alın ve ancak bu yüklenimlerinizi yerine getirecek kadar şeker kamışı ekin size yeter. Bırakın adanın geri kalan kısmı tabii güzelliğini korusun. Geri kalan toprağı güneşin ve denizin kollarına bırakın. Büyük toprak sahipleri bu öğüdü çok akla uygun buldular. Şeker kamışı ile ne kadar az uğraşsalar o kadar iyiydi zaten. Her 7 yılın sonunda toprağı yeniden ekmek için sapların yakıldığını söylemiştim. Sıraya 6 yıl aynı sap kesilir ve kök yeniden büyür ve sırayla 6 yıl aynı sap kesilir ve kök yeniden büyür ve her yıl Aralık'ta başlayarak kara orağın maşetenin maşet şeker kamışı kesmeye mahsus geniş yüzlü bıçak gelişini cüretle bekler. Bir parçacık toprak üzerinde ölesiye didinmeye ne gerek var? Bir işaret binlerce dönümü döllemeye ve toprak sahibine 7 yıllık mutluluk ve de 7 yıllık seyahat imkanı vermeye yeterliyken adayı minyatürlerle kaplayarak toprak üzerinde santim santim uğraşmaya ne gerek var? Budanan kamış yeniden canlanır ve kendini yeniden giyotine sunar. Bunun için toprak sahibine ne ihtiyaç var? Hiçbir şey değişmez. Bu işe bir kahya yeter. Dünyanın bütün başkentleri Paris'te bile her an kaçtıkları tropikal ısının anısını unutamayan bu akpak şişman adamları tanır. Bu şeker gibi yarı işlenmiş adamlar Avrupa'da yontulmaya gelir. Bunlardan biri Almanya'nın bütün çanlarını, diğer biri bizim gobelenlerimizin tarihçesini biliyordu. Fakat bu adamlar kendi ülkelerinde yokluklarında bile birer barbardılar. Çünkü en verimli toprakları geri usullerle işleterek kaba bir oburlukla mahvettiler ve çünkü geri kalan toprağı çalı çırpıya terk ettiler. Sahip oldukları ya da denetimleri altında bulunan 180 bin kabellerya toprağın ancak 120 bin kabellerya kadarı ekiliyordu. Kotanın kaprisli çizgisini tam olarak izleyecek esnek ve sakıntılı bir üretim istiyorlardı. Adanın uzmanlaşması yabancı kayırcılarını hoşnut kılıyordu. Kübalı toprak sahibi de bundan kazançlı olduğunu görüyordu. Toprağın geri usullerle işlenmesi neyi gerektiriyordu? Yılın üçte birinde çalışan ve sonra gelecek yıla kadar kapı dışarı edilen tarım işçilerini. Çok ürünlü bir ekonomi bir talihsizlik eseri olarak gelişecek olsa, adanın diğer bölgelerinde görüldüğü gibi ileri bir tekniğe, intensif ve de toprak sahibinin gayretli çalışmasına gerek duyacaktı. O zaman geniş bir çiftlikler ve mandıralar sistemi geliştirmek zorunluluğu ortaya çıkacaktı. Artık kimse kendi evin hakimi olamayacaktı. Latifundiyacılar, Küba'da onlara bu ad veriliyor, köylülerin zorluk çıkarmalarından, haklarının bilincine varmalarından korkuyorlardı. Kamış kesiciler bazen kızıyorlardı ama okumasını bilmeyen, ayrıca bir lokma ekmek için çalışan iyi insancıklardı. Latifundiyalar rejimi Küba'nın kendi isteğiyle verimsizleştirilmesiyle birlikte yürür. Şekerin cehennem çarkı bunu gerektirir. Bu noktada adanın en eski işletmeleri olan ganaderyalara, hayvan çiftlikleri de uzaktan etkisini gösterir. Savaştan önce İspanyollar tarafından başlatılan hayvancılık 18. yüzyılın sonuna kadar adanın başlıca ekonomik kaynağıydı. Sonra şeker kamışı plantasyonlarına yenilip ikinci plana düştü. Şeker kamışı tarımının arkasında yer aldı ve şeker kamışı tarımının bu başarısından eski sömürge dönemi eğilimlerini canlandırmak ya da geliştirmek için cesaret aldı. 1958'de hayvancılık 100 milyon dolarlık bir gelir ve 100 bin kişiye iş sağladı. Hayvancılar yaptıkları hizmetin büyüklüğünü dikkate alarak Küba toprağının %68'ini işgal etmeyi hakları olarak gördüler. Kendilerine bırakılan 12 milyon dönüm toprakta doğaldır ki her çeşit toprak vardı, verimli topraklar ve daha az verimli topraklar. Ama bir avuç büyük toprak sahibi ellerindeki toprağı bu şekilde verimsizliğe mahkum ettiler. Bu geniş topraklar üzerinde sığır sürüleri dolaştı, öte yanda kıtada pirinç, domates, fasulye üreticileri servet yığmaya devam ettiler. Amerikan emperyalizmi tek bir işaret vermeksizin, tek bir kelime söylemeksizin, Kübalı işbirlikçilerinin yardımıyla, silahlı kuvvetleriyle sözde yıkmış olduğu feodalizmi yeniden güçlendirdi. Küba'nın hayvancıları ve plantasyoncuları Yankilerin çıkarına, Yankiler de bunların çıkarlarına hizmet ettiler. Ülkeyi endüstrileşmekten alıkoydular. ABD rekabetten korktu, adadaki büyük toprak sahipleri de ülkedeki iç dengenin bozulmasından, endüstri burjuvazisinin gelişmesine izin verseler, tarım işçileri fabrikalarda çalışmak üzere tarlaları terk edecek olsalar kim bilir neler olurdu. Bu küçük kralcıklar adayı kendisinin uğraşmasına gerek bırakmaksızın Amerika'ya sattılar. Gazetelerinde ve komisyonlarında tekrarlayıp durdular. Misillemelere dikkat. Biri bir fabrika kurmaya girişse hep bir ağızdan bağırıştılar. Sen deli misin? Sonra kotayı düşürürler. Bütün Küba hükümetleri iktidarı kötüye kullanmak konusunda sanki aralarında anlaşmışlardı. Onlara son derece cazip gelen serbest mübadele adı altında gümrükler piyasanın Amerikan mallarının istilasına uğramasına hizmet etti. Milli banka, özel bankalar, kredi kurumları inşaatçılığı destekleyerek sermayenin normal akış yönünü değiştirdiler. Kübalıların endüstriye yatırım yapmasını engellediler ve başlangıçta istemedikleri halde fakat sonradan onların da gönül rızasıyla küçük burjuvaziyi bina, apartman sahibi, gayrimenkul sahibi haline getirdiler. Fikirler kaynağını eylemden alır. Bu insanlar talihsizliklerinin değişmez olduğuna, Karayip adaları için yürürlükte olan amansız bir kanunun Kübalılara domates ekmeyi, kalem imal etmeyi yasakladığına ikna edildikleri zaman şu sonuca vardılar. Uyuyan toprağı uyandırmayalım. Bırakalım ada mahvolsun, çıplak toprağı güneşin altında çatlasın. Kahrolsun ürünlerin çeşitlendirilmesi ve endüstrileşme. Paramızı inşaata yatıralım ve özgürlüğümüzden vazgeçelim. 1949'a gelindiğinde bu propaganda o kadar etkili olmuştu ki bir tezgahtar satın almak istediğim tarağı elimden çekip alarak "Bunu almayın bayım, Küba'da yapılmıştır." diyordu. Hiç şüphesiz bütün sistem inanılmaz derecede düşük ücretlere dayanmaktadır. Tarımsal ürünlere ne kadar yüksek fiyat ödenirse ödensin, makine satın alabilecek kadar kazanmak için kalifiye olmayan toprak işçisine hiçe yakın bir ücret verilmesi zorunludur. İşsizlik ve nüfus fazlalığı kaçınılmaz yardımcı unsurlardır. Arz sabitken çalışmaya karşı duyulan talep artacak olursa, her işçi bir diğerine nazaran daha az bir ücretle çalışmaya razı olacaktır. Dolayısıyla ortalama ücret sıfıra yaklaşacaktır. Bütün bu sistem içinde okuma yazma bilmezliğinde kendine göre bir rolü vardır. Halk gittikçe yoksullaşırken zenginlerin daha da zenginleşmesini mümkün olabilmesi için halkı cehalet içinde bırakmak çok yerinde olur. Okumayı öğrenmeleri, düşünmeyi öğrenmeleri demektir. Şu halde onlara hiçbir şey öğretmeksizin, her şeyden önce okul yapmaksızın, Castro iktidara geldiğinde öğretmenlerin yarısı çalışacak okul olmadığından ücretsiz olarak süresiz izindeydiler. Derhal hepsi göreve çağrıldılar ama yine de sayılarını 3 katına çıkarmak gerekti. Ve bu sayı bile yeterli olmadı. Kısacası 1959'dan önce Kübalıların %45'i okuma yazma bilmiyordu. Küba'nın nüfusunun %45'i köylüydü ve sanırım her iki oranda aynı insanları temsil ediyordu. Cehalet, yoksulluğun neticesi değildi. Ülkenin efendileri halka yoksulluğu ve cehaleti birlikte sunuyorlardı. Avrupa'da denir ki Küba az gelişmiş bir ülkedir. Bu yeni terimdeki alçak gönüllülüğe hayranım, az gelişmişlik. Bu hiç kimsenin suçu değildir. Belki iklim, belki de ülkenin kaynakları buna sebeptir. Belki de adada yaşayanların tembelliği. Herhalde bundan tabiat ana sorumludur. Armağanlarında çok cimri veya belki de çok müsrif davranan bir üvey ana olmuştur Küba için. Her şeyden önce bu konuda insanları suçlamayın. Bunun tam aksine Küba'da bulunduğumdan beri her tarafta insanın suçunu görüyorum. Her şey göz önünde, şantaj ve baskı. Kübalıları toprağa zarar veren ve işçilerin emeğini boşa harcayan ilkel tarım metotlarına bağımlı kılmıştı. Baskı ve şantaj Kübalıları ürünlerin çeşitlendirilmesi reddedilerek çalışma imkanlarının sınırlılığına ve onlara fabrikalar açmaktan kaçınılarak işsizliğe mahkum etmiştir. Kendi çıkarları peşinde olan insanlar 1902'de Küba'nın tarihini tutukladılar. Ve bu topluma dolarlarını zerk ederek gittikçe gerileyen bir ekonomi yarattılar. Küba az gelişmiş bir ülkedir şüphesiz. Ancak bunun nedeni başka ülkelerin, kimi Kübalıların işbirlikçileriyle gelişmesini önlemiş olmalarıdır. Bu suç ortaklarından vazgeçemezlerdi. Bu suç ortaklığı gerçekleri gizledi. Türüten vicdanını rahat ettirdi. 20. yüzyılın başında bazı plantasyoncuların Amerikalıları adayı ilhak etmeye zorladıklarından söz ettim. ABD hükümeti de buna çok iştahlandı ama hislerini kontrol etmesini bildi. Büyük bir millet savunduğu ilkeleri hiçbir zaman çiğnemez. 1900 sıralarında kurtarıcı ordunun Küba'da biraz fazla kaldığını yüzüne vuran nankörlerin bulunduğunu görünce Washington son derece bozulmuştu. Bir özgürlük ülkesi diğer ülkelere özgürlük getirmek için kanını akıtır. Asla özgürlüklerini ellerinden almak için değil. Gerçekten sonunda Amerikan ordusu çekildi. Ama sömürgeci bağları yerleştirdikten sonra Amerika bu genç ulusa egemenliğini bağışladı ama aynı zamanda yapılan şeker sözleşmeleri ülkenin ekonomik bağımsızlığını da aldı götürdü. Washington açıkça Küba'nın dokunulmaz haklarını tanıdı ancak öte yandan da bu hakları kullanma imkanını elinden aldı. Daha sonra ABD şeker şantajıyla otoritesini yerleştirdi. Bu tehlike toprak sahiplerini dehşete düşürdü. Köylüleri korkutup korkutmadığı şüphelidir. Gerçek güçlüklerden o kadar bezgindiler ki bunlara hayali bir takım kaygılar ekleyecek durumda değillerdi. Eğer bu köylüler ayaklanacak olurlarsa onları şeker kotasıyla tehdit etmek de mümkün olmayacaktı. O zaman onları etkili ve elle tutulabilir tedbirlerle yola getirmek gerekirdi. Yani zorla. Ama kimin zoruyla? Plat tadili günlerinde bile ABD'nin yapacağı silahlı bir müdahale ki 1920'ye kadar 3 defa deniz piyadelerini göndermişti, tehlikeli olabilirdi. Durumu iyice açıklamanın yararı ne olurdu? Bereket, kıtalılar adada müttefiklere sahiptiler. İşte bu noktada bütün önemiyle hızla yapılan ve hiçbir zaman vazgeçilmeyen demokratik pürüten kapitalistlerle bu tarım ülkesinin katolik toprak sahipleri arasındaki sözleşmeler ortaya çıkar. Sadece Yankee üreticileri için değil, fakat kendi hesaplarına da ülkeyi ve insanlarını soyan latifundacılar baskı organlarını derhal geliştirdiler. Ordu Kübalıydı. Toprak aristokrasisinden gelen subayları aristokrasinin ön yargılarını paylaşıyordu. Erler kısmen ücretli askerler, kısmen sefaletten bezmiş köylüler yahut da kendilerini en fazla verene satan işsizlerden meydana geliyordu. 50 bin asker köylerde ve kentlerde her dört yol ağzında kışlalar, kim olursa olsun bu ordu Küba devlet başkanının emrinde değildi. Ona sadece ödünç verilmişti. Bu ordu gerçekte sadece büyük toprak sahiplerinin kuvvetiydi. Gerçek patronların çıkarına geldiği sürece bir rejimi destekledi. Sonra sırası geldiğinde bu kartondan kaleyi yıktı, attı ya da tarafsızlığını ilan ederek bir hükümetin devrilmesine izin verdi. Onun yerini başka bir hükümet aldı. Yeni liderlerin de diledikleri gibi konuşmalarına izin verildi ama onların da günleri sayılıydı. Böylelikle siyasi kurumlar Küba gerçeğini gizleyen bir örtü görevini görüyorlardı. Büyük toprak sahiplerinin yoksul ülke üzerinde demokrasi içinde askeri diktatörlüğünü maskeliyorlardı. Ücretli orduya gelince gösterişli üniformaları ve milliyetçiliği altında daima ikiyüzlü rolünü oynuyordu. Eminim ki bazı subaylar gözlerinin önüne bir perde çekerek kendi sınıflarını ve emperyalizmi halklarına karşı koruduklarını kendi kendilerinden gizliyorlardı. Daha kötümser olanlar sadece gülüyorlardı. Şu Yankiler Kübalıları, Küba halkını doğru yolda tutmakla görevli, çok pahalıya patlayan bir milli orduyu beslemeye zorlayacak kadar kötü niyetliydiler. Herhalde askeri liderler neye hizmet ettiklerini kendi kendilerine pek sık sormuyorlardı. Ordu feodal beylerle yabancılar arasındaki yakınlıkla ilgilenmek zorunda değildi. Ancak varlığıyla adanın kaderinin şeker kamışına bağlı olduğunu ve olacağını garanti ediyordu. Rıza ile ya da zorla olsun, majestelerinin askerleri orada bulunduğu sürece Hindistan İngiltere'ye aitti. Küba asla ABD'ye ait değildi. Bunun ispatı Küba demokrasisinin temel kurallarına dayanan Küba ordusunun ülkenin bağımsızlığını ve düzenini güvence altına almış olmasıydı. Milli egemenlik en büyük desteğini ve ifadesini askeri kurumlarda buldu. Ve bunların kurduğu ordu varlığıyla, kaynağı ve bağlılıklarıyla kimse farkına varmadan milli egemenliği paramparça eden alet haline dönüştü. Washington'un püritenleri egemendiler. Fakat kimse onların gizli elini göremedi. Fazla çaba harcamaksızın kumandalarında olmayan, belki de hiç görmemiş oldukları bu orduyu unutabilir ve Tanrı'nın kendilerine bağışladığı tatlı kârları Tanrı'nın onlara olan sevgisinin bir nişanesi olarak ceplerine indirebilirlerdi. Çok hünerli bir hokkabazlık. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 56.